إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle insanların içinden bazılarının çelişkiler içinde olduğunu, çeşit çeşit fikirler içerisinde ve çelişkiler içerisinde olduklarını bize ifade etmişti. Bir taraftan sadece Allah'a kulluk yapmak istemezler, Allah'tan başkalarını Allah'a ortak koşarlar, bir taraftan da sıkıştıkları zaman sadece Allah'a yalvarırlar, Allah'ın dışında bütün taptıklarını, bütün dua ettiklerini, ibadet ettiklerini, peşinden gittiklerini hepsini terk ederler. Ve sonra Allah Azze ve Celle onlara nimetler verdiği zaman, onları o sıkıntıdan kurtardığı zaman, nimet verildiğinde bana bu nimet ilmimden dolayı verildi derler. Ben de ilim var, çok zekiyim, çok akıllıyım, o yüzden ben bunları elde ettim derler. O nimetlerin kendilerine Allah tarafından bir imtihan vesilesi olduğunu anlamazlar. Allah Azze ve Celle'nin istediği kimseye istediği kadar rızık verdiğini, bazen açtığını, bazen kıstığını anlamak istemezler. Kendilerini bir şey zannederler. Alaktan yaratıldıklarını unuturlar. Allah Azze ve Celle halbuki onları bir sperimden yaratmış idi. Çamurdan meydana gelmiş olan bir takım yiyecekleri babaları, anaları yemiş, onların vücutlarında sperm olmuş, yumurta olmuş ve sonra onlar birleşince ondan da kendileri meydana gelmiş idi. Bunu unuturlar. Spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unutanlar, güç ve kuvvet ellerine geçince ben yaptım, ben ettim demeye başlarlar. Ve Allah Azze ve Celle'ye hatta meydan okumaya başlarlar. Allah bir şey dediği zaman onlar başka bir şey deme hakkını kendilerinde görürler. Çünkü kendilerini ilim sahibi görmektedirler. Kendilerini başarılı ve zeki insanlar olarak görmektedirler. Halbuki yeryüzünde nice zeki insanlar var ki rızıkları dardır. Dünyanın en zeki insanları ekseriyetle zengin değildirler. Filozoflar, alimler, peygamberler bunlar zeki insanlardır ama ekseriyeti de fakir bir hayat sürmüşlerdir. Diğer taraftan zeki olmayan nice insanlar var ki onlar da bu dünyada zengin bir hayat sürmektedirler. Babalarından bir mal kalmıştır, işleri rast gitmiştir ve bu şekilde zengin olmuştur. Haklı yollarla kazanmış olsa bile, helal yolla kazanmış olsa bile sonuçta kendi zekasından, ilminden olmayabilir. Zaten ondan olmuş olsa da yine o zekayı ve ilmi veren de Allah değil midir? Hepsini Allah'tan bilmek lazım gelirken, bunlar kendilerinden bilirler. İşte insanlar kendinden bilmesinler diye bu kitap başlarken bu şekilde başlamıştı. İlk ayetleri hatırlayın. İkra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Oku ama kafana göre değil, yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün kainata bak, Rabbinin gücünü, kudretini kainatta gör. Onun ilmini, onun sanatını gör, ondan sonra istediğin ilmi oku. Her ne elde edersen et, onu kendinden bilmezsin. Eğer kainat kitabını okumadan, Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını kainatta görmeden başka bir takım ilimler elde edecek olursan şımarabilirsin, kibirlenebilirsin. İşte onun için Allah Azze ve Celle birinci ayetinde evvela bize kendisini tanıtmıştı. Oku dedi, yaratan bir Rab var, hem yaratıcıdır hem de Rab'dir. Hem sizi yaratmış, kainatı yaratmış, hem de kainatın terbiye edeni, kanun koyanı. Öyle bir Allah'ın namına oku, onun adıyla oku. Önce kainat kitabını oku ki her ne ilim okursan oku, o zaman onun adıyla okumuş olasın. Her seferinde onu hatırlayasın. Kainat kitabını kalbine yerleştir ki marifetullah'a ulaş, muhabbetullah'a ulaş ki ondan sonra mal mülk sahibi de olsan, ilim sahibi de olsan kendinden bilmeyesin. Allah Azze ve Celle birinci ayetinde bize kendisini tanıttı. Yaratıcı ve Rab olan bir Allah dedi. Ama ikinci ayette de insana insanı tanıtır. Halakal insana min alak buyurdu. Ben buyum demişti yani birinci ayette. İkinci ayette de siz de busunuz buyurur. Allah insanı alaktan yarattı. Sperm ile yumurtanın birleşmesinden meydana gelen embriyodan yarattı sizi. Dolayısıyla haddinizi bilin. İnsan bunu bilmez, bunu unutur. Ondan sonra yeryüzünde azgınlık yapmaya başlar. O yüzden surenin 6. ayetinde de öyle buyurulmuştu. Kelle innel insane le yatga erra'ahu stagna. Hayır, insanoğlu azar, azgınlık yapar. Çünkü kendisini müstahni görür. Benim öğüde ihtiyacım yok diye düşünür. Benim aklım var, benim ilmim var diye düşünür. Allah'a ihtiyacımız yok der. Gökten gelene, kitaba ihtiyacımız yok der. Bizim aklımız, bizim ilmimiz bize yeterlidir der. Allah Azze ve Celle hakiki ilim sahibi olmayanların böyle söyleyeceklerini bize ifade etmiş oluyor. Kudretullah'ın farkında olmayan, ilmullah'ın farkında olmayan, kainata bakmayan, bunları görmeyen kimseler kendini bir şey zanneder ve öğüde ihtiyacım yok demeye başlar. Kainata bakmış olsaydı, kainattaki sonsuz ilmi ve kudreti görmüş olsaydı böyle konuşmayacaktı. Ondan dolayı böyle konuşuyor. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz zannedermiş, hani öyle derler. Allah'ın ilmini, kudretini kainatta görmeyenler kendini bir şey zannederler. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak bize kainat kitabını gösterir. Kendisi mahlukatına yemin eder. O mahlukata bakalım diye, üzerinde kafa yoralım diye, düşünen yok mu der, bakmaz mısınız, görmez misiniz, düşünmez misiniz der. Çünkü düşünmeyenler kendini bir şey zannetmeye başlarlar. Kainat kitabını okumayanlar kendini bir şey zannederler. Allah'ı unuturlar, Allah'ı unutunca Allah da onlara kendilerini unutturur. Kendilerini bir şey zannetmeye başlarlar. İşte onun için Allah Azze ve Celle buyurur ki وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ey müminler! Siz Allah'ı unutmuş olanlar gibi olmayın. Eğer olacak olursanız فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah da size sizi unutturur. Çamurdan yaratıldığınızı unutursunuz. Sizin mayanızın çamur olduğunu unutursunuz ve şımarmaya başlarsınız. Yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlarsınız. Halbuki siz çamurdan yaratılmış basit varlıklarsınız. Eğer Allah Azze ve Celle size melekleri secde ettirdiyse sizin marifetinizden değil. Sizi yeryüzünde halifesi yaptıysa sizin marifetiniz değil. Eğer size kendi ruhundan üflediyse bu sizin marifetiniz değil. Sizi yeryüzünde Allah Azze ve Celle şeref sahibi yaptıysa, ilim sahibi yaptıysa, ilim verilmiş olan Adem'in neslinden geldiyseniz, bu sizin marifetiniz değil. Kendinizden bilmeyeceksiniz. Hiçbir şeyin hakiki faili siz değilsiniz. Her şeyin hakiki faili hakikatte Allah'tır. Allah Azze ve Celle bu şekilde bunu unutanlardan bize bahsediyor. Daha evvel de diyor böyleleri vardı. Ben ilim sahibiyim de o yüzden bana bunlar verildi diyenler. O yüzden ben çok başarılıyım, çok çalışkanım, çok zekiyim. O yüzden bana bu kadar mal mülk verildi diyenler. Makam verildi diyenler. O makamı, o malı mülkü kendinden bilenler. Onlar hakkında Allah Azze ve Celle buyurur ki, daha evvel de böyleleri söylemişti. Onları Allah Azze ve Celle azap etti ve o azaba uğradılar, yerle bir edildiler. Madem ki marifet kendilerinmiş, o zaman neden o azabı engelleyemediler? Madem ki marifet kendilerin, madem ki kendi ilimlerinden dolayı o makama gelmişler, o şekilde ilim sahibi oldukları içinmiş madem. Madem ki o mal mülk ilim sahibi oldukları içinmiş, çok çalıştıkları içinmiş. O halde madem marifet kendilerinin, neden Allah'ın azabını durduramadılar ve neden Allah Azze ve Celle bunları azap etti? Madem ki bu kadar başarılı insanlardı, madem ki suçları yoktu, o zaman Allah onlara neden azap etti? Tıpkı Yahudilere söylendiği gibi. Yahudiler de diyorlardı ki, nahnu ebnaullah ve ehibbâ'u. Biz Allah'ın sevgilileriyiz, Allah'ın oğullarıyız. Onun sevgili kullarıyız diyorlardı. Allah Azze ve Celle bunu reddederken buyurur ki, madem ki öyle, madem ki buna hakikaten inanıyorsanız o halde söyleyin. Madem ki öyle diyorsunuz, o halde Allah size neden azap edip duruyor? Neden size Allah Azze ve Celle ara ara şiddetli azaplarla azap ediyor? Kökünüz kuruyor adeta. Neden mesela Buhtun Nasır devrinde şiddetli bir kıyımdan geçirildiniz? Kılıçtan geçirildiniz? Neden mesela daha sonra Hazreti İsa'dan sonra Romalı generaller tarafından kılıçtan geçirildiniz? Neden Buhtun Nasır zamanında ve ondan öncesinde defalarca kılıçtan geçirildiniz? Asur İmparatoru tarafından neden kılıçtan geçirildiniz? Neden Allah Azze ve Celle bunlara müsaade etti? Nasıl ki Yahudilere öyle cevap verilmişti. Siz kendinizi Allah'ın sevgilileri ve Allah'ın oğulları olarak görüyorsunuz madem. O halde cevap verin, Allah Azze ve Celle sevgililerine ve oğullarına böyle azap eder mi? Siz Allah'ın yarattıklarından bir yaratıksınız sadece, o kadar. Ne Allah'ın oğullarısınız ve ne de Allah'ın sevgili kullarısınız. Nasıl ki onlara o şekilde hitap edilmiş idi, burada da bunlara böyle hitap ediliyor. Önce sıkıştığı zaman, dara düştüğü zaman sadece Allah'a yalvarır. Ve sonra o darlık bittiği zaman, Allah onu nimetlerle donattığı zaman yeniden Allah'a şirk koşmaya başlar. Bu sefer kendisini Allah'a şirk koşmaya başlar. Ben yaptım, ben ettim demeye başlar. O sıkıntılı döneminde o zaman neden sen yapamıyordun, edemiyordun? O sıkıntılı zamanlarında neden o sıkıntıyı üzerinden giderememiştin? O zaman ellerini kaldırmış, yalvarmıştın. Ama o sıkıntı giderilince ben yaptım, ben ettim demeye başlar. Bunlar çelişkiler içerisindeki insanların halidir. Allah Azze ve Celle böyle insanların hallerinin çok çeşitli olduğunu ifade eder. İnsan bir kez hidayete ulaşmamışsa her gün yeni bir hale girer. Çeşit çeşit hallerle hallenir. Çelişkiler içerisinde olur. Bir gün şunu söyler, bir gün başka bir şey söyler. Çelişkiler içerisindedir. Vallahi Azze ve Celle geçmiştekiler de böyle söylemişlerdi. Onlara da azap geldiği zaman yerle bir edildiler buyururken, bunun kendisinin sünneti olduğunu ifade etmiş olur bize. Yani sadece size yapılmayacak,
Sizden evvelkilere de yapılmıştı. Bu Allah'ın sünneti, sünnetullah bu. Dolayısıyla Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Geçmiş milletlere nasıl muamele ettiyse Allah, elbette size de aynı şekilde muamele edecek. Çünkü sünnetullah'ta değişiklik olmaz. Bu şekilde yeni gelecek olan nesiller tehdit edilmiş oluyor. Öncekilere bakın ibret alın denilmiş oluyor. Kur'an geçmişte azaba uğramış olan milletleri anlatır ve sonra fe'tebiru ya ulil ebsar buyurur. İbret alın ey akıl sahipleri, ey basiret sahipleri, ibret alın, aynısı sizin de başınıza gelir. Siz gökten gelmediniz, siz Allah'ın özel ve sevgili kulları değilsiniz. Allah Azze ve Celle adalet sahibidir. Geçmiştekilere azap eden Allah elbette ki size de azap eder. İbret alın ey akıl sahipleri, öyle buyurur. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde insanların içerisinden nankörlük edenler, şükretmeyenler, dara düştüğü zaman belki sabır gösteren insanlar, nimetler içerisinde boğuldukları zaman şükür edememektedirler. Fakirin fakirliğe sabretmesi mi daha zordur? Zenginin zenginliğe karşı şükretmesi mi daha zordur? Ulema arasında tartışılmıştır. Daha evvel de bu meseleye kısaca temas etmiştim. Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak bize dünyaya dalmamayı öneriyor. Dünya sevgisini kalbimizi kaplamaması gerektiğini anlatıyor. Dünya nimetlerinin basit ve fani olduğunu anlatıyor. Zenginliğe teşvik etmiyor. Demek ki o daha zordur. Allah Azze ve Celle zenginliğe teşvik etmiyor. Daima dünya nimetlerine karşı dikkatli olunması gerektiği, ekseriyetle peygamberlere zenginlerin karşı geldiğini anlatıyor. Ekseriyetle zenginlerin imtihanı kaybettiğini anlatıyor. O malın mülkün içerisinde imtihanı kazanmanın zor olduğunu anlatıyor. Şükrün zor olduğunu anlatıyor. Ekseriyetle fakir mahallelerinde camilerin daha çok olduğunu görürsünüz. Fakirlerin daha çok Allah'a yöneldiklerini görürsünüz. Zenginlerin içerisinden ise böylelerinin çok az olduğunu görürsünüz. Demek ki fakirliğe sabretmek, zenginliğe şükretmekten daha kolay. Demek ki zenginliğe şükür daha zordur. İnsanların çoğunluğuna bakın anlayacaksınız. Tarihe bakın anlayacaksınız. Bugünkü duruma bakın anlayacaksınız. Allah Azze ve Celle bize bunu her gün gösteriyor hayatımızda. Ekseriyetle zenginlerin Allah'tan kopup maddeye taptıklarını gösteriyor bize her gün. Demek ki zenginliğin hakkını vermek daha zor. Fakir kendisini meşgul eden malı mülkü olmadığı için ve dünyası da olmadığı için ahirete yönelir. Dünyam yok bari ahireti kazanayım diye düşünür. Farkında olmaz. Kendisi böyle düşünmez, düşündüğünün farkında olmaz. Fakat bu şekilde aslında Allah Azze ve Celle kendisini ahirete doğru yönlendirir. Ve böyle olmayanlar, Allah Azze ve Celle'den sadece mal mülk isteyenler, o malın mülkün hakkını verip veremeyeceğini düşünmeyenler, sen ver gerisine karışma ya Rabbi dercesine adeta, sen ver ben mutlaka hakkını veririm, şükrünü yerine getiririm diye düşünenler, kendisini Ebu Bekir zannedenler, Osman zannedenler, Abdurrahman bin Avf zannedenler, kendilerini onlarla kıyaslayanlar, onların imanına sahip olmadıkları halde onlar gibi zenginliğin hakkını verebileceğini düşünenler. Halbuki Abdurrahman bin Avf bile böyleler hakkında şöyle demişti: Allah bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık. Ama zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Yani büyük bir çoğunluğun zenginliğe şükredemeyeceğini ve o nimetleri kendinden bileceğini söylemek istiyordu. Ve haddi aşacağını, Rabbini unutacağını, dünyaya dalıp gideceğini onu anlatmak istiyordu. Çoklarının bu şekilde dünyaya daldıklarını söylüyordu. İmtihanı kaybettiklerini söylüyordu. Zenginliğe şükrün çok zor olduğunu anlatmak istiyordu. O yüzden peygamberimize gelip de benim için dua eder misin ya Resulallah? Bana Allah mal mülk versin, zengin olayım dediği zaman birisi, Efendimiz isteme demişti böyle bir şeyi. İsteme, hakkını veremeyebilirsin. İsteme, sen Allah'tan takvayı iste. Sen Allah'tan hayırlı olanı iste. Adam ısrar ediyordu, iste ya Resulallah benim için, ben hakkını ödeyeceğim. Ben vereceğim, ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Allah Resulü ellerini kaldırmış, ona dua etmişti. Malı çoğaldıkça çoğalmıştı. Çok çoğaldı. Ondan sonra zekat verilmesi gerektiği zaman veremez oldu. Allah Resulü'nden haber geldiği halde kendisine, ben kazandım, ben ettim gibi düşünüyordu. O nimetleri kendinden biliyordu ve imtihan için olduğunu unutmuştu. Ve Allah Resulü daha sonra onun vermek istemesine rağmen ondan kabul etmedi. O anda reddettiği için daha sonra Allah'ın Resulü ondan reddetti. Pişmanlık duymuştu, verecekti artık ama Resulullah'a karşı hayır denir mi? Ona hayır diyen adam ne kadar büyük bir günah işlemektedir. Peygamber'e hayır demek ne demek? Bir çavuşa hayır deseniz başka bir şey, bir subaya hayır deseniz başka bir şey, bir teğmene hayır deseniz başka, bir albaya hayır deseniz başka, bir albaya itaat etmeseniz başka, bir orgenerale itaat etmeseniz başka, Hazreti Peygamber'e karşı gelinilir mi? Daha sonra gönderdi ama Resulullah kabul etmedi. Daha sonra Efendimizin ölümünden sonra Ebu Bekir Sıddık döneminde gönderdi, o da kabul etmedi. Resulullah'ın kabul etmediğini ben de kabul etmem dedi. Daha sonra Ömer döneminde adam gene gönderdi. Ömer de kabul etmedi. Allah Resulü'nün kabul etmediğini, Ebu Bekir'in kabul etmediğini ben de kabul etmem dedi. Ve adam Hazreti Osman döneminde öldü veremeden. İslam devleti ondan zekatı almadan bu şekilde ölüp gitti. İstiyordu önce, hakkını vereceğim diyordu. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyordu. Ben kendimi kaybetmem diyordu. Dünya beni alıp götüremez diyordu. Kendine çok güveniyordu. Halbuki zenginleştiği zaman çevresi değişir insanın. Zenginleştiği zaman çevresi değiştiği için artık ona göre arabası olması gerekir. Artık ona göre evi olması gerekir. Artık ona göre eşyalarını değiştirir. Artık her şeyini ona göre değiştirmesi gerekir. Zengin olup da mütevazi yaşayabilmek hiç de kolay değildir. Zengin olacak ve orta halli bir insan gibi yaşayacak. Bu hiç de kolay değil. Trilyonların olacak da sen mütevazi bir evde oturacaksın öyle mi? Trilyonların olacak da sen normal bir arabaya bineceksin öyle mi? Hiç de kolay değil. Kolay zannederler önce. Ben başkalarına benzemem derler. O imtihana sokuldukları zaman kendilerinin de başkaları gibi olduğu ortaya çıkıverir. O yüzden Allah'tan takvayı istemek lazım. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Mal mülk değil, Allah Azze ve Celle'den ilim ve takva istemek lazım. Ve onları Allah verdiği zaman da onu da Allah'tan bilmek lazım. Kendimizden değil. Bu şekilde bazı insanlar kendilerinden bildiler ve Allah Azze ve Celle bize onları misal olarak verir. Kur'an iyi misalleri de verir, kötü misalleri de verir. İbrahimleri de misal verir, Nemrutları da misal verir. Allah Azze ve Celle cömertleri de verir, cimrileri de verir. Karunları da misal verir, kendinden bilenleri. Bunlar kendilerince şöyle düşünmektedirler. Ben buna layık olmasaydım Allah bana bunu verir miydi? Demek ki ben hayırlı bir insanım ki Allah bana bunları verdi. Bana bu dünyadayken bunları veren Allah elbette ki ahirette de verecektir. Böyle inanırlar. Velid bin Mughire gibiler. Eğer Muhammed'in dediği cennet cehennem doğruysa demişti. Muhammed'in dediği bu cennet doğruysa o benim içindir diyordu. Çünkü ben zenginim. Madem ki bu dünyada Allah bana verdi, demek ki ben Allah'ın sevgili kuluyum. Demek ki ben başarılıyım, demek ki ben hayırlı bir insanım. Demek ki ben çalışkanım, demek ki ben hayırlıyım. Demek ki ben zekiyim, demek ki bende ilim var. Eğer Muhammed'in dediği cennet gerçekse o benim içindir diyordu. Bu dünyada malın mülkün imtihan için verildiğini anlamamıştı, anlamak istememişti. Halbuki şöyle bir bakın çevrenize, nice zeki insanlar var ki fakirdirler. Nice çalışkan insanlar vardır ki fakirdirler. Nice tembeller vardır ki zengindirler. Nice kafası çalışmazlar var ki zengindirler. Çünkü Allah Azze ve Celle onları o şekilde imtihan etmek ister. Herkesin bir imtihanı var. Kimini kör olmakla, topal olmakla imtihan eder. Kimini fakirlikle imtihan eder. Kimini zenginlikle, kimini zeki olmakla, kimini zeki olmamakla. Allah Azze ve Celle herkese göre imtihanlar hazırlar. Bunların her biri bir imtihandır. Bizim marifetimiz olduğundan bu nimetler verilmiyor. İmtihan soruları farklı farklı. Allah Azze ve Celle herkese kaldırabileceği imtihanlar hazırlamıştır. Herkese dünyada nasıl bir vazife vermiş ise, dünyada nasıl bir insan olmasını istiyorsa ona göre de imtihanlar hazırlamıştır. Eğer güçlü, kuvvetli bir insan olmasını takdir ettiyse demek ki ondan bir şeyler bekliyor. Eğer onu zengin olarak yarattıysa Allah demek ki ona göre bir görev vermiş. Eğer onu zengin olarak yarattıysa, ona göre bir görev, fakir olarak yarattıysa da ona göre bir görev vermiş. Zeki olanların göreviyle zeki olmayanların bir mi? Zenginlerle fakirlerin imkanları bir mi? Onlara verilen görev bir olur mu? Köyde ömrü geçmiş, dağda yaşamış bir insanla şehirde yaşayan insanın imkanları bir mi? Okumuş bir insanla okumamış bir insanın imkanları bir mi? Allah Azze ve Celle herkese göre imtihanlar hazırlar. Sorular farklıdır. Kimi ilkokul imtihanı gibi, kimi ortaokul imtihanı gibi, kimi üniversite imtihanı gibi. Herkese göre sorular hazırlanmıştır. Sonuç itibariyle herkes imtihandadır. İşte bunu unutanlar ve nimetleri kendinden bilenler. Allah Azze ve Celle... Allah istediği kimsenin rızkını açar ve istediğinin rızkını kısaltır, kapatır, daraltır buyurmuş idi. Ve bütün bunların hepsinde de iman edecek olanlar için ibretler var, deliller vardır. Yani şöyle bir bakarlar onlar, şöyle bir bakarlar ve o zaman görürler. Bunun bir delil olduğunu anlarlar. Allah Azze ve Celle'nin dünyasına baktıkları zaman, nice insanlar zeki olduğu halde fakir olduklarını görürler. Nice insanlar zeki olmadığı halde zengin olduklarını görürler. İşte o zaman bundan ders çıkartırlar. Demek ki bu onların başarısına göre verilmemiş. Demek ki onunla alakası yok derler. Ve bu şekilde imana ulaşmış olanlar olayları yorumlamaları gerektiği gibi yorumlamayı başarırlar. Ve bu şekilde onlar için bu hadiseler birer delil olur. Allah Azze ve Celle'den olduğunu anlarlar. Allah'ın kudreti dahilinde her şeyin gerçekleştiğini anlarlar. Allah'ın insanların çalışmasına göre vermek zorunda olmadığını anlarlar. Bu şekilde onlar olayları doğru yorumlamayı başarabilirler. Ve bunlar onlar için birer delil olur. Çünkü iman etmişlerdir. İman edenler olayları doğru yorumlamayı başarabilirler. Ama iman etmeyenlere gelince onlar olayları yanlış yorumlarlar. Kendilerine mesela nimet verilmediği zaman bana neden vermedin ya Rabbi derler. Falana neden verdin de bana vermedin derler. Allah bir kol verse bir kolunu vermese, ben sana ne yaptım ki bana bir kol daha vermedin? Neden herkese iki kol verdin de bana bir kol verdin deyip isyan ederler. İman etmeyenler olayları değerlendiremezler. İmana ulaşmadan yapılması gereken yorum yapabilmek zordur. Şüphelidir, hatta mümkün değildir. İman insanın meseleleri doğru şekilde anlamasını sağlar. Çıkarması gereken sonuçları çıkarabilmesini sağlar. O yüzden Kur'an burada iman edenler için bunda deliller vardır buyuruyor. İmana ulaşmamış olan adam yanlış değerlendirecektir. Meselelere Allah'ın baktığı noktadan bakamayacaktır. Allah Azze ve Celle nasıl bakılmasını istiyor? O noktadan bakamayacak. İman ettiğimiz zaman ancak Allah'ın baktığı noktadan bakabilme gücüne erişiriz. İmana ulaşmadığımız takdirde o güce erişmemiz mümkün değil. Onun için Kur'an ekseriyetle böyle deliller ortaya koyduktan sonra bunlarda iman edenler için deliller vardır buyurur. İman etmeyenler yani bu delilleri göremeyeceklerdir. Nasıl ki kainata bakıp da görmüyorlar. Nasıl ki bu kadar mahlukatı yaratan Allah'ın gücünü, kudretini, sanatını, rahmetini görmüyorlar. Ve bu kadar güçlü ve ilim sahibi olan Allah'ın onun dediğinin olması gerektiğini anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Allah'ın dünyasında oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar ve Allah'a isyan ediyorlar. Allah'ın dediği değil, bizim dediğimiz olur diyorlar. Nasıl ki kainatı anlamıyorlar. Bunlar bunları mı anlayacaklar? Kainatı anlamayanlar bunu mu anlayacaklar? Fakiri, zengini mi doğru bir şekilde yorumlayabilecekler? Fakirlik imtihanını, zenginlik imtihanını mı doğru yorumlayabilecekler? Bunlar koskoca galaksilere bakıp da bir şey anlamayanlar. Demek ki iman etmediği zaman insan anlayışı dar olmaktadır. İman insanın anlayışını genişletir. İman insanı zeki hale getirir. Zeki olmayan bile iman ettiği zaman zekası açılır. Zeki insanların anlayamadığı meseleleri anlamaya başlar. Bu Allah'ın iman edenlere rahmetidir. Ve bütün bu günahlara rağmen ilmini, kendi ilminden dolayı bu nimetlere ulaştığını söyleyen o zalimler, o kafirler, o fasıklar, Allah Azze ve Celle onlara bile tövbe kapısını kapatmaz ve buyurur ki, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ De ki, benden taraf şöyle söyle ey Resulüm. Benden taraf şöyle söyle. Benim onlara şöyle söylediğimi söyle yani. Ey kullarım, böyle söyle onlara. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmetmiş, haddi aşmış olan, taşkınlık yapmış olan kullarım. Onlara böyle söyle. Bazı cahiller bu ayetten şöyle bir tevil ile tevil etmeye kalkıştılar. Sanki Allah Azze ve Celle peygamberimize şöyle diyor. Ey Resulüm onlara ey kullarım diye hitap et. Böyle anlayan cahiller oldu. Bu ne tevildir ne tefsir, tamamen cehaletten başka bir şey değil. Ey Resulüm onlara böyle de, ey kullarım, ey nefsine zulmetmiş olan kullarım. Peygamberimiz onları kendine kul kul olarak mı görüyordu yani? Bu ne kadar büyük bir cinayettir. Bu ne kadar büyük bir cinayettir. Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'a nasıl bir iftiradır. Allah Azze ve Celle kitabında daima yalnız kendisine kulluk yapılması gerektiğini anlatır. Bütün peygamberler aynı mesajı verdiler ve tek Allah'a kul olunması gerektiğini anlattılar. Buna rağmen, Kur'an'da bununla ilgili yüzlerce ayet olmasına rağmen, burada bu ayeti o şekilde yorumlamak isteyen cahiller, Kur'an'ın şu ayetini de mi bilmiyorlar? Hazreti İsa Aleyhisselam'a kıyamet günü Allah Azze ve Celle diyecek ki, ey İsa sen mi dedin, sen mi dedin beni ve anamı iki ilah edinin, bana kulluk edin diye, sen mi onlara söyledin? İsa Aleyhisselam der ki, haşa ya Rabbi, böyle bir şey söylemek bana yakışmaz, zaten söyleseydin bilirdin. Allah Azze ve Celle hiç kimsenin başkasına kulum diye hitap etmesine ne izin vermediği halde ve sen mi böyle söyledin ey İsa diye hesap soracak. Daha doğrusu soru soracak çünkü Hazreti İsa böyle bir şey söylemedi. Bu şekilde Allah Azze ve Celle hiç kimsenin başkasına bana kulluk edin ya da siz benim kullarımsınız diyemeyeceğini, hiçbir peygamberin de böyle demediğini açıkça ifade ettiği halde ve yüzlerce ayet Allah'tan başkasına itaat edilemeyeceğini ve Allah'tan başkasına kulluk edilemeyeceğini ifade ettiği halde bazı cahiller kalkıp burada böyle bir tevil yapmaya kalkışmışlar ve burada Allah Azze ve Celle peygamberimize böyle hitap etmesini, böyle konuşmasını emrediyor demişler. Ey kullarım diye konuş. Haşa. Belki de işte bu cahillerin bu yorumları yüzünden bazı padişahlar milletleri hakkında, teba hakkında, onlara tabi olan, onların izinden giden, onlara itaat eden halk kesimi hakkında kullarım ifadesini kullandılar. Osmanlı'da da buna benzer ifadelerin kullandığını görüyoruz. Kullarım şeklinde ifadeler. Padişah kendi halkına hitap ederken ey kullarım şeklinde hitap edemez. Hiç kimse millete hitap ederken ey kullarım şeklinde hitap edemez. Ondan sonra bunu da çeşit çeşit yorumlarla yorumlayıp bunu caiz göstermeye kalkışamaz. Ey kullarım derken yani ey ben bana itaat edenler demek istedim diyemez. O zaman öyle söyleseydin, neden ey kullarım ifadesini kullandın? Neden ey halkım, neden ey bana tabi olanlar demedin de ey kullarım dedin? Demek ki o kelimeyi kullanmak istedin. Demek ki kendini büyütmek, yüceltmek istedin. Allah Azze ve Celle burada peygamberine benden taraf böyle söyle buyuruyor. Benim onlara böyle söylediğimi söyle. De ki onlarayım. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Günahlara batmış olan kullarım. Günahtan günaha düşmüş olan kullarım. Şirke, zinaya, kumara, içkiye, adam öldürmeye varana kadar birçok günahlara düşmüş olan kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Onlara böyle söyle. Benim onlara böyle söylediğimi söyle. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ey büyük günahlara düşmüş olan kullarım. Bu ayet Kur'an'daki en ümit verici ayettir. Bu ayetin sebebi nüzul hakkında bir takım rivayetler var. Allah Resulü'nün amcası Hamza'yı öldüren, şehit eden Vahşi, Mekke fethedildiği zaman Allah Resulü onun da iman etmesini istemiş idi. Vahşi ben çok günahlar işledim dedi. Hem şirk içerisindeydim hem de şöyle şöyle günahlar yaptım. Allah beni bağışlar mı ki dedi. Allah Azze ve Celle ayet indirdi. Allah şirkin dışında günahları bağışlar. Vahşi dedi ki ben şirke de düşmüştüm. Allah Azze ve Celle tekrar ayet indirdi. Vahşi'nin iman etmesi için bile müşrik olan ve Hazreti Hamza'yı şehit etmiş olan Vahşi'nin iman etmesi için bile Allah Azze ve Celle böyle ayetler indirdi. Allah kullarına karşı bu kadar rahmet sahibi, iman etmelerini, tevbe etmelerini istedi. Allah Azze ve Celle tekrar Vahşi'nin ve Vahşi gibilerin hatırına bir ayet daha indirdi. İman ederlerse, salih ameller işlerlerse, şöyle şöyle yaparlarsa o zaman onları bağışlarım. Yine Vahşi dedi ki ama onlar çok zordur, bunların hepsini yapmak çok zor. Ya yapamazsam o zaman gene cehenneme gireceğim demek ki. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bu ayeti indirdi. Üçüncü ayet olarak bunu indirdi. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ De ki onlara ey Resulüm, de ki onlara ey kullarım Allah size böyle hitap ediyor. Nefislerine zulmetmiş, şirke düşmüş, günahlara batmış olan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. İşte şimdi oldu dedi Vahşi ve iman etti. Allah madem ki bütün günahları bağışlarım diyor o halde iman edeyim dedi. Allah Azze ve Celle bu şekilde bir Vahşi'nin iman etmesi için bile ayetler gönderdi. Dolayısıyla İslam davetçileri, insanlar İslam'a davet ederken insanları ümitsiz hale getirmemeliler. Onlara ümit bahşetmeliler. Onlara ümit vermeliler. Allah'ın bütün günahları bağışlayacağını ifade etmeliler. Kendisini çok günahkar olarak gören bazı insanlar, zaten ben cehennemlik olmuşum artık bağışlanmam mümkün değil gibi düşünürler. Bu kadar büyük bir günah da bağışlanmaz ki canım diye düşünürler. Allah'ın rahmetinin genişliğini anlayamadıkları için. Birisi, bir kadın gelmiş, Ebu Hureyre'ye, Efendimizin talebesine sormuştu. Efendimiz'e gidip de sormaya utanmıştı, gelip onun talebesine sordu. Dedi ki, ben zina ettim ve bir çocuk doğurdum zinadan ve sonra çocuğu da öldürdüm. Allah beni bağışlar mı, bağışlamaz mı? Ebu Hureyre bilmiyordu meseleyi, kendi kafasından cevap verdi. Dedi ki, sen çok büyük günah işlemişsin ey kadın, Allah seni bağışlamaz dedi. Hem zina etmişsin hem de çocuk öldürmüşsün. Allah sen neyini bağışlayacak dedi. Kadın feryat figan etti, ağladı ve çekti gitti. Demek ki cehennemliyim öyle mi dedi. Ve sonra Ebu Hureyre düşünmeye başladı. Ben ne yaptım dedi. Resulullah aramızdayken ben kendi kafamdan cevap verdim. Neden gidip Resulullah'a danışmadım da kendi kafama göre konuştum dedi. Gidip ona sorayım dedi. Gitti Resulullah'a olayı anlattı. Efendimiz dedi ki, ya Ebu Hureyre ne yapmışsın sen? Bilmediğin halde neden konuşuyorsun? Sen de bir günah işledin, ne yaptın sen? Git dedi, o kadını bul ve ona de ki Allah bütün günahları bağışlar. Tevbe etsin. Allah Azze ve Celle'ye sığınsın. Allah bütün günahları bağışlar. Ve Ebu Hureyre çıktı sokağa, bağırıyordu. Biraz evvel benden fetva soran kadın nerede diyordu. Biraz evvel soru soran kadın nerede? Bilen varsa göstersin bana. Gösterdiler kadını. Dedi ki, ben Resulullah'a sordum. Sana Allah affedermiş, öyle söyledi Allah Resulü. Allah bütün günahları bağışlarmış, öyle söyledi Resulullah. Sen de tövbe et ve salih ameller işlemeye başla, Allah seni bağışlasın. Her tövbe edeni Allah bağışlamak zorunda değil. Ama Allah Azze ve Celle tövbe edenleri ve tövbeden sonra tövbesini yaparken nasuh bir tövbe ile tövbe edenler elbette ki bağışlar. Pişman olmak şartıyla, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermek şartıyla ve o günahı terk etmiş olmak şartıyla, bu üç şartı yerine getirerek tövbe edenlerin tövbesi kabul olur. O tövbesini ileride tekrar bozmuş olsa bile, tekrar bozsa bile aynı şartlarla yeniden tövbe eder. Allah'ın tövbe kapısı açıktır sonuna kadar. Ölüm döşeğine düşene kadar, ölüm döşeğinde artık Azrail'i görür gibi olmuş, artık ölümün kokusunu hissetmeye başlamış olana kadar, o hale geldiği zaman artık ölüm halinde tövbe kabul edilmez. Tıpkı Firavun'un tövbesini kabul edilmemesi gibi. Hazreti Musa'yı öldürmek için peşine düşmüştü. Deniz yarılmıştı, Musa ve onunla beraber iman edenler gidiyorlardı, geçiyorlardı denizden. Firavun da askerleriyle beraber girdiği zaman Allah Azze ve Celle denizi kapatıverdi onların üzerine. Tam boğulurken Firavun öyle demişti, iman ettim dedi. İsrailoğullarının Rabbine iman ettim. Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Allah Azze ve Celle dedi ki, el-en, şimdi mi iman ettin? Artık kabul edilmez. O anda yapılacak olan iman reddedilir. O noktaya gelmeden evvel, azap gelmeden evvel iman edin. Azap gelmeden evvel, o ölüm haline düşmeden evvel, insan yapması gereken tövbeleri yapmalı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur ki, kendinden evvel olmuş olan bir olayı anlatır. Bir adam 99 kişiyi öldürmüştü. Ve sonra bir abid insana sordu. Oradaki insanlara sordu önce. Burada soru sorabileceğin birisi var mıdır dedi. Dediler ki, filan dağda mağarada bir abid insan var, sürekli ibadetle meşguldür. Bilse bilse o bilir dediler, onun yanına gönderdiler. Ona dedi ki, ben 99 kişi öldürdüm, Allah beni affeder mi affetmez mi? O abiddi ama alim değildi, bilmiyordu. İbadet ediyordu sadece. Bilmeden konuştu. O kadar ibadet etmişti ama bilmeden konuşmaması gerektiğini hala öğrenmemişti. Ve Allah seni affetmez dedi. Çok günahkarsın sen dedi. O katil adam tuttu, onu da öldürdü, yüze tamamladı. Sonra yine sordu insanlara, soru sorabileceğin birisi var mıdır buralarda? Dediler ki filan yerde bir alim var, git ona danış. Bu sefer alimin yanına gitti. Dedi ki hocam ben 100 kişi öldürdüm, Allah beni affeder mi affetmez mi? Alim ona dedi ki Allah seni bağışlar. Fakat sen buraları bırakıp gideceksin. Buralarda sana o günahları işletenler var. Sen çevreni değiştirmelisin. Ve falan köye doğru gitmelisin. Orada falan insanların arasında bulunmalısın. Hicret etmelisin. Günahkarların, seni günaha sokanların arasından ayrılmalısın. Hayatını değiştirebilmek için çevreni değiştirmelisin. Ve adam kalktı gitti. Giderken yolda vadesi geldi, öldü. Azap melekleri ve rahmet melekleri geldiler. Rahmet melekleri dedi ki bu adamın ruhunu biz alacağız. Çünkü bu adam tövbe etti. Azap melekleri de dedi ki hayır biz alacağız. Çünkü bu adam 100 kişiyi öldürdü. Allah Azze ve Celle'ye soralım dediler, sordular. Allah Azze ve Celle elbette ki onların konuşmalarını bilendir. Ama bu olayların bize aktarılması için olaylar bu şekilde cereyan etmesi takdir edilmiştir. Ve sordular ya Rabbi bunun ruhunu kim alacak? Allah Azze ve Celle buyurdu ki mesafesini ölçün bildiği halde. Kendisi elbette ki biliyordu, meleklerine göstermek istiyordu. Bize öğretilsin diye, biz öğrenelim diye bu hadiseleri. Mesafeyi ölçtüler. Yeni gideceği köye doğru biraz daha yakın olmasını Allah Azze ve Celle sağladı. Bazı rivayetlerde onun yerini kaydırdığı ifade edilir. Bir karış kadar daha yeni gideceği yere doğru yakın olmasını sağladı Allah. Ölçtüler ve yeni gideceği yere yakın olduğunu gördüler ve onun canını, ruhunu rahmet melekleri aldılar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem bu şekilde bize Allah'ın rahmetini anlatıyor. Aynı zamanda acele etmemiz gerektiğini de öğretiyor. O adam ben bugün gitmesem yarın gitsem olmaz mı deseydi, filan işlerimi bir halledeyim deseydi, 3 gün 5 gün sonra gideyim deseydi olmazdı. O zaman eski köyünde ölmüş olacaktı. Hemen yola çıktı. Onunla kurtuldu. Acele etmek lazım. Bugünün işini yarına bırakmamak lazım. Hele bu tövbe ise özellikle acele etmek lazım. Çünkü her an ölüm başımızdadır. Bir günahımız varsa o günahımızdan dolayı hemen tövbe etmeliyiz. Çünkü her an ölüm başımızdadır. Ölüm yatağına düştükten sonra artık tövbenin kıymeti kalmayacak. Allah Azze ve Celle ölüm yatağına düşenlerin tövbesini kabul etmezken o noktaya gelmemiş olanların tövbesini kabul eder. Çünkü ölmek üzere olan insanlar diğer insanların göremediğini görmeye başlarlar. Artık onlar gözlerini bir yere dikerler. Biz anlayamayız. Ölmek üzere olan insan bir yere doğru bakar. Biz anlayamayız. Onunla melekler konuşurlar. Biz duyamayız. Ama o şekildedir olay. Kur'an ve sünnet bize bunu haber eder. Ve bu şekilde ona sorular sorulur. Ve artık o saatten sonra dil dönmez. Artık o saatten sonra tövbeler kabul edilmez. Çünkü artık o bazı şeyleri görmektedir. Artık o bu dünyadan sıyrılmıştır. Artık o başka bir aleme geçiş yapmıştır. Dolayısıyla artık onun için imtihan bitmiştir. O artık soruların cevabını gören bir talebe gibidir. Soruların cevabını gördükten sonra, imtihan saati bittikten sonra, soruların cevabını görse bile artık yazmasına müsaade edilir mi? Aynen öyle, müsaade edilmez. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tövbede acele etmemiz gerektiğini bize öğretir. Bir adam gelmişti, yaşlı bir adam, ya Resulallah dedi. Benim çok günahım var, saymakla bitmez. İslam'dan evvel çok günahım var benim ya Resulallah. Efendimiz dedi ki sen Müslüman oldun mu? Evet dedi adam. O zaman dedi tövbe et, Allah Azze ve Celle geçmişini siler. İslam geçmişi siler, başka bir hadiste öyle buyurur. İslam insanın geçmişini siler. Bir kafir Müslüman olduğu zaman geçmişini Allah tamamen siler. Ama Müslüman olan kimsenin tövbesini Allah Azze ve Celle kabul etmek zorunda değil. kabul edeceğine iman etmemiz lazım. Kabul edeceğini ümit etmemiz lazım. Şartlarını yerine getirirsek kabul edecektir. Öyle ümit içerisinde olmalıyız. Ama biz Müslüman olduktan sonra yaptıklarımızdan mesulüz. Kafir, kafir iken yaptıklarından mesul değil. İman ettiği zaman. İman ettiği zaman artık geçmişinden sorulmayacak. Çünkü o zaman iman etmemişti. Ve dolayısıyla kafir için günah söz konusu değil. Şirk içindeydi zaten. Tekliflere muhatap değildi. Farzlar ve haramlara o muhatap değildi. Ama Müslüman olduktan sonra artık farzlara muhatap, haramlara muhatap. O yüzden artık mesuldür. Mesuliyetleri var. Mesuliyetini yerine getirmesi lazım. Kafirin Müslüman olmasıyla Müslümanın günah işlemesi arasında fark var. Yani bir kafirin günahı ile ve Müslüman olmuş ve günahların hepsi bağışlanmış olan bir kafirin durumu ile günahkar bir Müslümanın durumu arasında fark var. Çünkü bu iman ettikten sonra bu günahları işlemiştir. Diğeri ise iman etmeden o günahları işlemiştir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bize iman etmenin ve tövbe etmenin her an için mümkün olduğunu anlatır. İman etselerdi Allah onların imanlarını kabul edecekti. Münafıklar hakkında bile Kur'an öyle buyurur. Münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar buyurur. Münafıklar Allah'ın en nefret ettiği kimseler. Firavundan bile aşağıda, Nemrut'tan bile aşağıda, Ebu Cehil'den, Ebu Leheb'den bile aşağıda. Çünkü münafık iki yüzlüdür ve şahsiyetsizdir. Allah ise şahsiyetsizlerden nefret etmektedir. Onları Hristiyanların altına, Yahudilerin bile altına, onları putperestlerin altına, onları Firavunların, Nemrutların altına koyar. Ve onlar hakkında bile buyurur ki, tövbe edenler hariç, onların içerisinden tövbe etmiş, iman etmiş olanlar müstesna. Yani tövbe ederlerse onların da tövbesini kabul ederim buyurur. Münafık olsa bile tövbe etmişse münafıklıktan Allah Azze ve Celle onların bile tövbesini kabul edeceğini ifade eder. Buruç suresinde müminleri ateşe atıp yakan kafirlerden bahsedilir. Onlar kutile eshabul uhdud, o eshabul uhduda lanet olsun ve gebersinler. Onlar kimlerdir? Ennâri zâtil vakûd, izhum aleyhe ku'ud. Onlar ateşler yaktılar, hendeklerde ateşler yaktılar ve müminler içine doldurdular, yaktılar. Müminlerin feryadını dinlediler. Etrafına oturdular, onların feryatlarını zevk içerisinde dinlediler alçaklar. Ateşin içinde feryat eden, bağıran, çağıran çocukların, kadınların feryadını dinlediler. Etrafına oturdular, onları seyrettiler. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ شُهُود. Müminlere yaptıkları azabı seyrettiler. Ve Allah Azze ve Celle onların bu yaptıklarını anlattıktan sonra buyurur ki, bütün bunları yaptılar, zulmettiler, insanları yaktılar. Hayvanların yapmayacaklarını yaptılar, hayvandan aşağı işler yaptılar. Ve sonra ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا, sonra da tövbe etmediler. Demek ki tövbe etseler onların tövbesini bile kabul edecek. Öyle buyuruyor çünkü, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهَنَّمْ. Çünkü onlar tövbe etmediklerinden dolayı azab-ı cehennem onlaradır. Demek tövbe etseler onların tövbesini bile Allah kabul edecek. Rahmete bakın. Böyle bir rahmet olduğu halde tövbe etmeyip kafir olarak ölenler. Böyle bir rahmet hazır beklediği halde yine de bu rahmetten istifade etmeyenler. Hadiste Efendimiz buyurur ki Allah Azze ve Celle her gece en yakın semaya iner. Yani rahmetini indirir. Ve yok mu tövbe eden tövbesini kabul edeyim der. Gecenin son üçte birinde, gecenin yarısında, gecenin bitimine kadar, güneş doğana kadar bu devam eder. Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim der. Ama insanlar tövbe etmezler, kalkıp da Allah'a iki rekat secde etmezler. Ona secde etmeyenler, tövbe etmeyenler, bütün bunları, bütün bu imkanları reddedenler, Allah Azze ve Celle'nin bütün davetlerine rağmen hiçbir davete icabet etmeyenler, ya Rabbi beni affet demeyenler, Allah onları neden affetsin ki? Neden onlar affetsin? Demek ki şirk içinde ölmedikten sonra bağışlanması mümkün. Allah Azze ve Celle başka bir ayette Allah şirkin dışında diğer günahları bağışlar buyurur. Şirk dışında diğerlerini bağışlar. Demek ki bu ayet o şekilde ölenler hakkındadır. Şirk içinde ölmüş ise Allah onları bağışlamayacak. Demek ki şirk içinde olsa bile tövbe etmiş ise Allah onları bağışlayacak. Ama şirk içinde ölmüş ise artık onların bağışlanması mümkün değil. Kendilerine her gün zaman veriliyor. Her an tövbe kapısı açık olarak bekliyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Kur'an'daki en ümit verici, en ferahlatıcı ayetin bu olduğunu söyler. Kur'an'ın en ferahlatan ayeti budur der. En çok insanı korkutan ayeti de وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Yani korkmazsa Allah ona çıkış yolu göstermeyecek demektir. Muttaki olmayanlara Allah çıkış yolu göstermeyecek. O halde onlar ne yapacaklar demek yani. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah'tan korkan Allah çıkış yolu gösterecek demek. O halde korkmayanlara hiçbir çıkış yolu yok. Muttaki olmayanlara kıyamet günü hiçbir çıkış yolu yok. Eynel mefer diyecekler. Yok mu bir çıkış yolu? Yok mu kaçabileceğimiz bir yer? Yok mu yüksek bir dağ oraya çıksak? Yok mu toprağın içine girsek? Hiçbir mefer yoktur. Hiçbir yere kaçamayacaklar. Firar edemeyecekler. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarını tevbeye davet eder. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım! لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Burada ala harfi cerri ile getirilmiş ayet. Esrafu ifadesi yani israf edenler. İsraf daha çok mal mülk için kullanılır. Maldan mülkte israf, suyu kullanırken israf, yemek yerken israf, elbiseyi kullanırken israf, maddi şeylerde daha ziyade kullanılır ama esasında manası geneldir. Her türlü haddi aşmak için kullanılabilir. Ey haddi aşmış olan kullarım, ey israf etmiş olan kullarım, esrafu. اَلَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا. Öyle kimseler ki israf ettiler. Yani onlar aslında her meselede haddi aştılar. Kendilerini bilmediler, makamlarını bilmediler, konumlarını bilmediler. Hadlerini aşıp durdular. Ve ale harfi cerri ile getirilmiş. Ve bu şekilde getirildiği zaman esrafu ale enfusihim denildiğinde aslında ale harfi cerri ile geldiği zaman katil için de kullanılır. Bir insan öldürmek için kullanılır. Yani bir insanın bir nefis üzerine israf etmesi, bir nefsin üzerine haddi aşması yani öldürmek manasında kullanılır. Burada Allah Azze ve Celle ala harfi cerri ile kullanmak suretiyle demek istiyor ki yani böyle olanlar, haddini aşmış olanlar, farzları yerine getirmeyip haramlara düşenler, bunlar aslında kendi kendilerine karşı bir cinayet işlemiş olmaktadırlar. Bunlar kendilerini cehenneme atmış olmakla kendilerine karşı bir cinayet işlemektedirler. Esrafu ala enfusihim. Yani aslında insan günah işlemekle kendisine zulmetmiş olur. O yüzden Kur'an başka ayetlerde onlar kendi kendilerine zulmettiler buyurur. Her bir günah insanın kendi kendisine zulmetmesidir. Hem acısını bu dünyadayken çeker, hem de ahirette çeker. Bundan daha büyük zulüm olur mu? Allah Azze ve Celle'nin haram dediklerini yer, Allah'ın vermiş olduğu vücuda Allah'ın izin vermediği şeyi koyar. Olacak şey midir? Mesela birisi size bir arabayı teslim etse, emanet etse, siz arabanın deposuna mesela benzin yerine şeker koysanız, o emanete karşı hıyanet etmiş olmaz mısınız? Allah'ın vermiş olduğu vücudu neden böyle düşünmüyorlar? Allah'ın verdiği vücuda Allah'ın izin vermediği şeyleri koyanlar, onlarla dolduranlar, onlar da emanete hıyanet etmiş olmaktadırlar. Ve Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurur ki, ben size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiğince yapın. Ve sizi bir şeyden nehyettiğimde, size bir şey yasak ettiğim zaman da kesinlikle ondan kaçının. Gücünüz yettiği kadar ondan kaçının dememiş, kesinlikle ondan kaçının buyurmuştu. Farz olanlar konusunda gücünüz yettiği kadar yapın buyururken, haramlar konusunda ise daha fazla itina gösteriyor İslam. Ve onlardan kesinlikle kaçınacaksınız buyuruyor. İnsanlar haramlara karşı temayül gösterirler. Onları hem zapt edebilmek için İslam haramlara karşı daha fazla hassasiyet gösteriyor. Hem de insan hadi diyelim ki farzlarda ihmalkarlık yaptı. Yapması gerekenlerde tembellik gösterdi diyelim. Peki farzları yapmadın. Peki o halde haramları neden yaptın? Hadi farzı tembellikten dolayı yapmadı. Peki haramları neden yaptı? Haramlar aslında insanın vücudunun ihtiyacı değildir. Hiçbir haram insanın vücudunun ihtiyacı değildir. Ve her haramın cinsinden insana onlarca, yüzlerce helal vardır. Bir şey haramsa 100 tane helaldir aynı cinsten. İçki haram ise bir sürü meşrubat helaldir. Sayamayacağımız kadar meşrubat helaldir. Allah bir tane haram kılmışsa 100 tane, 1000 tane, 100 bin tane helal kılmış. Zinayı haram kılmışsa nikahı helal kılmış. Domuz etini haram kılmışsa bir sürü eti helal kılmış. Onları bırakıp da gidip harama düşenler bunun hesabını nasıl verecekler? Haydi diyelim ki farzları tembellik gösterdi, biraz eksikliği oldu. Peki ya şu haramlar? Bu haramları neden yaptılar ve nefislerine bu şekilde zulmetmiş oldular? Haramlara karşı insanda aslında bir arzu yoktur. Zina gibi belki bir iki haram dışında diğer haramları şöyle bir düşünün. İnsanın onlara karşı bir arzusu yoktur. Mesela hırsızlığa karşı insan bir arzu duymaz ki. Mesela insan kumara karşı bir arzu duymaz ki. İnsanda böyle bir arzu yoktur. Mesela içki içmeye karşı insan arzu duymaz, aklına bile gelmez ki. Biz hayatımızda elimize içki şişesi bile değmedi. İçki bardağı bile değmedi ve hiçbir zaman aklımıza da gelmedi. Böyle bir ihtiyaç da duymadık. İnsanın harama karşı arzu duyması belki bir iki meselede olabilir. Karşı cinse karşı belki böyle bir arzu duyabilir. Ama birçok haram var ki onlara karşı insanda bir istek yoktur aslında. İnsan kendi nefsini ıslah etmemiş olsa bile, sadece fıtratını muhafaza etmiş olsa bile o haramlara girmekten korunabilir. Ama insan fıtratını da bozar ve o haramlardan lezzet almaya başlar. Halbuki haramlar lezzetli değildir. Hepsi çirkindir. Bir kere Allah'a karşı gelinmiş olmaktadır. Allah'ın kalbini kırmış olmaktasın. Seni yaratanın kalbini kırıyorsun. Bir kere bu yönüyle çirkindir. Ananın, babanın bile kalbini kırmak istemiyorsun. Bir dostunun bile kalbini kırmak istemiyorsun da seni yaratanın mı kalbini kırıyorsun? Bir kere Allah'ın emrine karşı gelmek onun kalbini kırmaktır. Ve sonra haramların hepsinin sonuçları kötüdür. Bütün haramlar sonuç itibariyle şöyle bir düşünün. Hiçbir haramın neticesi güzel değildir. Bütün haramlar sonuç itibariyle kötülüklere sebep olurlar. Düşünün dünyadaki bütün kötülükleri. Bunlar o haram kılınmış olan şeylerin neticeleri değil midir? kadın erkek ilişkilerinin İslam belli bir düzene koyar mesela. Bu düzeni bozdukları zaman insanlar bir sürü başka günahlar, zina çeşitleri ve bunun sonuçlarında da cinayetler gerçekleşmez mi? Allah Azze ve Celle neyi haram kılmışsa o çirkindir. İlla da çirkin olduğu için haram olması da gerekmez. Allah haram kılmışsa o şey çirkin kabul edilmeli. Çünkü bir kere Allah'ın emrine karşı gelinmiş olur. Kainatın padişahına karşı gelmek çirkin olmaz mı? Rızkımızı verene karşı gelmek çirkin değil midir? Bizi yaratana, bize rahmetiyle muamele edene, bize cennetini vaat edene karşı gelmek çirkin değil midir? Çirkindir. Dostunuza karşı bile yanlış bir hareket yapsanız çirkin oluyor da, Allah'a karşı nasıl çirkin olmaz? Allah Azze ve Celle bütün bu çirkin işleri yapmış olanlara bile yine de rahmet kapısını kapatmıyor. Ne kadar günah işlemiş olursa olsun ve hiç kimseyi de aracı kılmıyor. Allah diyor bütün günahları bağışlar. İlla da birilerini aracı kılmanız da gerekmiyor. Allah bütün günahları bağışlar. Sizi duyar. Dolayısıyla başkalarının aracı yapmanıza da gerek yok. Bir şeyhin yanına gidip de tövbe etmenize de gerek yok. Tövbe vermek, tövbe almak ne demek? Allah Azze ve Celle kullarını direkt olarak kendisi davet ediyor. Hiç kimseyi aracı kılmıyor. Ve başka bir ayette de buyuruyor ki, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorarlarsa, de ki onlara, ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٍ Bana dua edene ben icabet ederim. Dua ettiği zaman, bana tövbe, benden bir şey istediği zaman ya da bana tövbe ettiği zaman, ben onun duasına icabet ederim, tövbesine icabet ederim. O halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Madem ki böyle ben onlara icabet ediyorum, onlar da bana icabet etsinler. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ve bana sonra iman etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي Ta ki adam olsunlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Bu şekilde olgunlaşmış olsunlar. Adam olsunlar. Reşit makamına yükselmiş olsunlar. Kendileri için zararlıyı ve faydalıyı anlamış olsunlar. Neden başkalarını aracı yapmaya çalışıyorlar? Allah onların direkt olarak duasını kabul etmiyor mu ki? Var mı böyle bir şey? Günahkar olanlar bana dua edemezler demiş mi Allah? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي buyuruyor. Kullarım sana benden sorarsa... Kulların tamamını içine alıyor, bütün kulları, günahkarıyla, muttakisiyle, faciriyle, fasıkıyla, salihiyle hepsini içine alıyor. Hepsinin duasına icabet edeceğini haber ediyor. Dolayısıyla başkalarının aracı yapmanın ne alemi var? Başkalarının aracı yapanlar neden İyyâke nestaîn diyorlar? O halde demesinler. Onların Fatiha'sında İyyâke nestaîn olmasın. Madem Allah'tan başkalarını aracı yapmak istiyorlar, madem Allah'a tövbe etmiyorlar, şeyhlerine tövbe ediyorlarsa, ey şeyhim beni affet diyorlarsa, Hristiyanların Hazreti İsa'dan af dilemeleri gibi, onu tanrılaştırmaları gibi, ona dua etmeleri, ondan af dilemeleri gibi, yahut rahiplerin yanına gidip de günah çıkartmaları gibi, eğer onlara benzemek istiyorlarsa kendileri bilir. O zaman İyyâke nestaîn dememeliler. Çünkü Allah Azze ve Celle'ye söz vermiş oluyorlar. Yalnız senden yardım dileyeceğiz ey Rabbimiz. Ondan sonra da başkalarından yardım istiyorlar, dua ediyorlar. Hem İyyâke na'bud diyorlar, yalnız sana kulluk edeceğiz, yalnız sana itaat edeceğiz diyorlar. Yalnız sana dua edeceğiz diyorlar, ondan sonra da başkalarına dua ediyorlar, kabirde yatanlara yalvarıyorlar. Ya Abdülkadir Geylani şu işimi hallet diyorlar, ey şeyhim şu işimi hallet diyorlar, mezardakilerden yardım istiyorlar. gayıptan yardım istiyorlar. O zaman neden iyâkene abudu ve iyâkene estaîn diyorlar demesinler. Allah Azze ve Celle burada قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Ey kendilerine zulmetmeyi çok günahlara batmış olan kullarım buyuruyor. Günahlara batmış olanlara Allah Azze ve Celle bu müjdeyi veriyor. لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Bunu onlara söylüyor. اَلَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ Böyle olanlara, büyük günahlara batmış olanlara bunu söylüyor. Allah böyle buyurduğu halde, cahiller kalkıp diyor ki, biz günahkarız, bizim duamızı Allah kabul etmez. Biz direkt olarak Allah'a dua edemeyiz. O yüzden aracılar kılmalıyız diyorlar. Cahiller bir de misaller vermeye kalkıyorlar. Cahilliklerine bakmıyorlar. Bir de ilmi misal verdiklerini zannediyorlar ve meseleyi ilmi bir şekilde açıkladıklarını zannediyorlar ve diyorlar ki nasıl ki sen direkt olarak padişahtan yardım isteyemezsin, onunla görüşemezsin, cumhurbaşkanıyla başbakanla direkt olarak görüşemezsin, araya adamlar koyarsın ya, hani müdürüne söylersin, müdür İl müdürüne söyler, il müdürü müsteşara söyler, müsteşar da bakana söyler, bakan başbakana söyler, başbakan da cumhurbaşkanına söyler. Hani biz de onun gibi yapıyoruz yani diyorlar. Allah'ı insana benzetiyorlar, cahiller. Cumhurbaşkanı, başbakan veya bir padişah tüm teba ile, tüm halk ile görüşemez. Buna vakti yetmez. Aynı anda herkesle birlikte görüşemez. Aynı anda hepsini duyamaz. Zamanı yetmez. O yüzden böyle aracılar olur. 70 milyonla nasıl görüşsün başbakan? Nasıl görüşsün cumhurbaşkanı? Ama Allah Azze ve Celle 70 milyar kere 70 milyarı aynı anda duyar. Aynı anda hepsine cevap verir. Aynı anda hepsinin dileklerini kabul eder veya reddeder. Allah'ı insana benzetmek şirktir. İnsanı da Allah'a benzetmek o da şirktir. Ne Allah insana benzer ne de insan Allah'a. Allah'ı insana benzetiyorlar. Cumhurbaşkanına benzetiyorlar. Güya ilmi bir misal verdiklerini zannediyorlar. Cahilliğinize doymayın he mi? Neden bir bilene sormuyorsunuz? Neden ayetlere bakmıyorsunuz da sağdan soldan duyduğunuzu din zannediyorsunuz? Allah burada muttakilerin duasına icabet edeceğini söylemiyor. Herkese aynı şekilde müjde veriyor. Allah rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Yeter ki tövbe edin. İnnallâhe yâgfiru zunûbe cemî'â. Allah bütün günahları bağışlar. İnnehu huvel gafurur rahîm. Çünkü Allah muhakkak gafurdur, rahimdir. Madem ki gafurdur, günahları mağfiret eder. Madem ki rahimdir, o halde bağışlar. Merhamet sahibidir. Rahman da merhamet sahibidir. Rahim de merhamet sahibidir. Rahman bu dünyada kafir mümin herkese karşı merhamet sahibi olandır. Herkesin rızkını verir. O manada rahmet sahibidir. Ama Rahim ise kıyamet gününde sadece müminlere karşı rahmet sahibi olacak olan Allah demektir. O gün orada kafire merhamet yok. Kıyamet gününde müşrike merhamet yok. Kıyamet gününde münafığa merhamet yok. Kıyamet gününde onların izinden gidenlere de merhamet yok. İsa aleyhisselama sormuşlardı. Dediler ki ey İsa, kıyamet günü bizim için af istemeyecek misiniz? İsa aleyhisselam dedi ki hayır, o gün orada Allah'tan adalet isteyeceğiz. Allah'ın izin verdikleri için şefaat vardır ama diğerleri için Allah Azze ve Celle'den o gün peygamberler adalet isteyecekler. Herkes adalet isteyecek. O gün kafir olarak ölmüş olanlar için merhamet olmayacak, adalet olacak. Haksızlık yapılmayacak. bir günaha karşılık bir günah yazılacak. Öyle yazılıyor. Ama şirk sonsuz bir günahtır. Sonsuz nimeti inkardır. Sonsuz nimeti inkar sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet ise sonsuz azabı gerektirir. Ondan dolayıdır ki kafirler için cehennem ebedidir. Müşrik için cehennem ebedidir. Hazreti İsa'yı tanrılaştıranlar için cehennem ebedidir. Onu Allah'ın oğlu olarak görenler için cehennem ebedidir. Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak görenler için cehennem ebedidir. Ama Allah Azze ve Celle onlardan bahsettikten sonra bunların içinden tövbe edip iman edenler der. Onlar hariç buyurur. Demek ki onlar da tövbe etseler kabul edilecek. Herkes için bu fırsat var. Hatta mürtet olmuş olsa, dinden dönse, Müslüman olduktan sonra tekrar dinden dönmüş olsa onlar için de bu fırsat var. Bu ayet geldiği zaman Hazreti Ömer bu ayeti bir kağıda yazdı ve Hişam bin As'a gönderdi. Başka rivayetlerde Ayyaş bin Ebi Rebi'a'ya da gönderildiği, Velid İbni Velid'e gönderildiği, buna benzer iman etmiş önce sonra tekrar imandan dönmüş olanlara bu ayetin gönderildiği ifade olunur. Hazreti Ömer bu ayet geldiği zaman bu ayeti yazdı ve gönderdi. Ve onlardan biri der ki Hişam bin As, anlayamadım der. Kendisi Mekke'de iman etmişti fakat sonra zulme uğramıştı. Zulme uğrayınca imtihanı kaybetmiş ve tekrar kafir olmuştu. Mürtet olmuştu. Dönmüştü yani. Ve onlar bizim için rahmet yoktur diye inanıyorlardı. Ve o günkü Müslümanlar da böyle inanıyorlardı. Bunlar iman ettiler ve sonra tekrar dinden döndüler. Bunlar affedilmezler diyorlardı. Sahabede böyle bir anlayış vardı. O günkü mürtette de böyle bir anlayış vardı. Biz iman ettik sonra geri döndük. Allah bizi affetmez artık diye inanıyorlardı. اَلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اَمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا İman etmişler, tekrar kafir olmuşlar, tekrar iman etmişler, tekrar kafir olmuşlar. Böyleleri kendilerine karşı artık rahmetin olmadığına inanıyorlardı. İşte bu ayet geldiği zaman Hazreti Ömer bu ayeti gönderdi. Ve Hişam bin As diyor ki anlamadım önce. Aldım diyor o sahifeyi. Gittim geldim okudum, gittim geldim okudum Tuva Vadisi'nde. Tuva denilen bir yerde. Ayakta diyor gidip gelip okuyordum ama anlamıyordum. Anlamadım. Bana Ömer bunu neden göndermiş acaba? Sonra Allah'a yalvardım dedim ya Rabbi bana yol göster. Bana bu ayetin manasını anlamayı nasip et dedim. Kalbimi aç dedim. Ve Allah Azze ve Celle benim kalbimi açtı ve ayeti anlamaya başladım. Ayet bize hitap ediyordu. Bizim gibi düşünenlere iman etmiş sonra imanından dönmüş ve artık affedilmeyeceğini düşünenlere ve aynı zamanda bizim affedilmeyeceğimizi düşünen kimselere de bu şekilde bizim için gönderilmişti ayet. Ve anladım ki diyor Allah Azze ve Celle bütün günahları bağışlarım ey kullarım diyor. Gelin tekrar iman edin diyor yani. Ve diyor kalktım geldim Medine'ye tekrar iman ettim. Hicret ettim ve iman ettim. İman ettikten sonra imanından dönmek elbette büyük bir suç. İman dairesine girmiş, Müslümanlarla kardeş olmuş, onların arasında bir müddet bulunmuş, imanın lezzetini kısmen de olsa almış, imanın ne olduğunu öğrenmiş, İslam'ın ne olduğunu öğrenmiş ama ondan sonra imanından dönmüş. Böyle olanlar hakkında elbette ki şiddetli bir azap var. Ama eğer yeniden tövbe ederse Allah Azze ve Celle rahmet sahibi onlara karşı bile merhametini esirgemiyor. Bu kadar rahmet sahibi olan bir Allah bu dünyadayken kim tövbe etse tövbesini kabul edebilecek olan bir Allah yeter ki tövbenin şartlarını yerine getirsin. Bütün bunlara rağmen tövbe etmemiş, inat etmiş. Sonuna kadar sonuna kadar nefsine göre bir hayat yaşamak istemiş. Her gün çevresinde insanların öldüğünü gördüğü halde, yakını ölmüş, sakal bırakmayan adam sakal bırakmış. Neden sakal bırakıyorsun diye sorduğumuzda da, kardeşim öldü de o yüzden sakal bıraktım. Taziyeden dolayı sakal bıraktığını söylemiş. Be hey adam, kardeşin öldüğü zaman sakal bırakma diye bir şey yok. Sen bu şekilde güya onların acısının ortak olduğunu mu zannediyorsun? Yahut da insanlara çok acılı olduğunu gösterdiğini mi zannediyorsun? O kirli sakalı bırakana kadar sen o kardeşinin ölümünden ders alsaydın ya, sen de öleceksin. Sen de öleceksin. Sonuna kadar hala nefsine göre yaşamaya devam etmek istiyorsun. Hiç ibret almıyorsun. Sadece taziyeye gidiyor geliyorsun. 7 yemeği veriyorsun, 40 yemeği veriyorsun. O yemekleri vermekle ayrıca bir kez daha günaha giriyorsun. Dinde olmayan şeyi dine sokuyorsun. Bid'atleri işliyorsun. Her bid'at haramdır. Kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Her hurafe sapıklıktır. Ve her dalalet de ateştedir. Onlar yapana kadar ölümden ibret alıp tövbe etmesi gerekenler. Böyle yapmıyorlar da sakal bırakıyorlar bir akrabaları öldüğünde. Yahut da bazılar da kendilerine mezar yeri hazırlıyorlar. Hazreti Sıddık, Ebu Bekir Sıddık bunlardan birini gördüğünde kendisine mezar yeri hazırlamamızda bir mahzur var mı diye sorulduğunda, böylelerini gördüğünde demişti ki, kendinize mezar yeri hazırlamayın, kendinizi mezara hazırlayın. Nerede öleceğinizi bilemezsiniz, Kur'an öyle buyuruyor. Nerede, hiçbir nefis nerede öleceğini bilemez buyuruyor. Siz kendinize mezar yeri hazırlayana kadar kendinizi mezara hazırlasanız daha isabet etmiş olursunuz demişti. Tövbe etmeyenler, kendini mezara hazırlamayanlar, yapmaları gereken görevleri yerine getirmeyenler, Allah yolunda mücadele etmemiş ise bugüne kadar, hiç olmasa bundan sonra mücadelenin içinde yer almalılar. İnsanın kendi kendine zulmetmesi, sadece namaz kılmaması veya içki içmesi veya adam öldürmesiyle olmaz. Sadece bilinen şu farzları yapmamakla yahut da haramları yapmakla olmaz. O farzların içerisinde bir ümmet meydana getirmek, ümmeti ayağa kaldırmak, Allah yolunda mücadele etmek de var. Allah yolunda mücadele etmesi gerektiği halde bu mücadeleye katılmamış, desteklememiş olanlar, onlar da kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Namaz kılmamak gibidir. Allah'ın emirlerinin hepsi de aynı. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyetini sağlamak da Allah'ın bir emri. Onu yapmayan, onun için gayret göstermeyenler, zamanlarını, güçlerini, enerjilerini, paralarını bu yolda harcamayanlar, onlar da kendi kendilerine zulmetmişlerdir. Görevlerini yapmayan herkes kendisine zulmetmiştir. Allah Azze ve Celle sonra buyurur ki, وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize inabe edin. Rabbinize yönelin, ondan başkasına yönelmeyin ey insanlar. وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَزَابِ Ve Allah'a teslim olun, azap size gelmeden evvel. ثُمَّ لَا تُمْصَرُونَ Sonra yardım edilmezsiniz. Size yardım gelmez. Siz o günler gelmeden, yardımın gelmeyeceği günler gelmeden evvel Allah'a yönelin. İnabe makamına işaret ediliyor. Ve enibu buyuruluyor. İnabe edin. İnabe makamına yükselin. Allah'tan başkalarından ilişkinizi kesmek suretiyle, sadece ona yönelmek suretiyle inabe makamına yükselin. Nasıl ki ihsan bir makamdır. Nasıl ki murakabe bir makamdır. Aynı şekilde inabe de öyle. İnsanın içinin tamamen değişmesi, insanın iç aleminde başka bir şeyin kalmaması, insanın iç aleminin tamamen salih hale gelmesi, salaha ulaşması yani. sadece dış alemi, dışta fiillerinde değil, iç aleminde de Allah'a yönelmesi, Allah'tan başkalarından alakasını kesmesi. Öyle ki Allah ile meşgul olduğundan dolayı ondan başkasını göremez, işitemez hale gelmesi. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize hitaben Müzzemmil suresinde öyle buyurmuş idi. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا Yalnız Allah'a yönelmek suretiyle, Allah'tan başkalarından alakanı kesmek suretiyle kesilmiş ol ey Resulüm. Tebtil ile tebettüle ulaş. Allah Azza ve Celle'den başkasından, onun dışında başkalarından alakanı kesmek suretiyle kesilmiş ol. Tebtil et, Allah'tan başkalarından alakanı kes. Dünya perest olma, bu şekilde tebettüle ulaş. Allah'tan başkalarından kesilmiş olasın. İnabe makamına ulaşasın, sadece ona yönelmiş olasın. Sadece amellerin değil, kalbinde de başka bir şey kalmasın. Sırrın da, zahirin de, batının da sadece ona yönelmiş olsun. Allah Azze ve Celle burada müminlere bir makam gösteriyor. Ey nefislerine zulmetmiş olan kullarım, inabe makamına ulaşmaya çalışın buyuruyor. Ey nefislerine zulmedenler, tevbe ettiniz, iman ettiniz, şimdi de salih ameller işleyin. Ayetler arası böyle bir bağlantı var. Tevbe ettiniz, iman ettiniz. Ey nefislerine zulmetmiş olanlar, tevbe ettiniz, iman ettiniz, şimdi de salih ameller işleyeceksiniz. Sadece tevbe etmekle tevbeniz kabul olmayabilir. İçinizi de dışınızı da temizleyeceksiniz. Boyanız da Allah'tan olacak. Her şeyiniz Allah'tan olacak ve Allah'ın boyasıyla kendinizi boyayacaksınız. Nasıl ki boya kumaşın içine de sirayet ediyorsa, kumaşın içi de dışı gibi aynı boya ile boyanmış ise, aynı şekilde sizin de dışınız da içiniz de aynı din ile, aynı kitap ile boyanmış olacak. Allah Azze ve Celle bizi buna davet ediyor. İnabe makamına ulaşmaya, dışınız da içiniz de Allah'tan başkasından ayrılacak ve bütün her şeyden alakanız kesilmiş olacak. Sadece bu dünyada, sadece bu dünyada insanların arasında yaşayacaksınız ama her zaman kalbiniz Allah ile meşgul olacak. Belki bedeniniz insanların arasında olacak. Fakat kalbiniz hep onunla birlikte olacak. Bu şekilde olursanız, batınınız da eğer salaha yönelmiş ise, hayırlı işlere, hayırlı bir duruma yönelmiş ise, sadece Allah'a yönelmiş ise, kalbinizde Allah'tan başkalarına sevgi kalmamış ise, aşkı hakikiye ulaşmış iseniz, Allah'ın dışında başkalarından uzaklaşmışsanız, hiçbirisinin, şiddetli bir sevgiyle sevilmeye layık olmadığını anlayabildiyseniz, muhabbetullah'a ulaştıysanız yani, o zaman inabe makamına da ulaşırsınız. Sadece ona yönelmek, nasıl ki mesela Hazreti Yusuf'u gören kadınlar, onun güzelliği karşısında ona yöneldiler, başka bir şey görmedi gözleri. O anda Hazreti Yusuf'u gördükleri zaman, Subhanallah dediler, bu nasıl bir güzellik? Bu insan değil herhalde melektir dediler. İnsan, böyle bir insan hiç görmemişlerdi. Allah Azze ve Celle insanlara Hazreti Yusuf'u gösterdi ki Yusuf kadar güzel olmak mümkün. Daha nice güzeller var demek istedi. Siz cenneti kazanın demek istedi. Allah sizi de güzelleştirecek ve size güzeller verecek. Onlar Yusuf'u gördükleri zaman başka bir şey düşünebildiler mi? Sadece ona bakıyorlardı. Etrafında kim var görmüyorlardı. Yusuf'un yanında başkaları olsa bile Yusuf'u gören başkasına bakabilir mi? İşte sadece ona yöneldiler. İşte inabe. Ellerini kestiler. Meyve yiyorlardı o sırada. Bıçaklar vardı ellerinde. Yusuf'a o kadar yönelmişlerdi ki ellerini kestiler. Farkında bile olmadılar. Demek ki inabe böyle bir şey. Demek ki bu şekilde bir şey mümkün. Bütün dünya etrafınızda olsa bile sizin onlardan tamamen başka bir aleme yönelmeniz demek ki mümkün. İşte Allah Azze ve Celle bize o makamı gösteriyor. Yükselebileceğimiz makamlar gösteriliyor bize. Peygamberimizin göstermesi gibi Cibril aleyhisselam gelip de ihsan nedir diye sorduğu zaman insan kılığında gelip insanların ortasında bu soruları sormuştu. İslam'ı, imanı, ihsanı sormuştu. Efendimiz ihsanı tarif etmişti. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir buyurdu. İbadet ederken o kadar Allah'a yöneleceksin ki Allah'ın sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi. Böyle bir makam olabileceğini anlatmak istiyordu. Cibril aleyhisselam neden bunu sordu? İnsanlara böyle bir makamın verilebileceğini anlatmak istedi. Bazı kimselerin ihsan makamına ulaşabileceğini, muhsin olabileceğini anlatmak istedi. Bir makam gösterildi. O makama ulaşamıyorsa bile, hiç olmazsa murakabe makamına ulaşmasının mümkün olduğunu gösterdi. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmen dedi ihsan. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah seni görüyor dedi murakabe. Eğer ihsan makamına ulaşabiliyorsan ulaş. Sen Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edebiliyorsan et. Kainat kitabını okumak suretiyle bu makama ulaşmak mümkün. Kainata baka baka insan Allah'ı görüyor gibi olur. O makama ulaşamasa bile hiç olmasa Allah'ın kendisini gördüğünü hissedebilir, murakabeye ulaşabilir. İşte bu nasıl ki bize makam göstermektir. Haydi şu makamları hedefleyin demektir. Aynı şekilde burada da inabe makamı gösteriliyor. Haydi şu makamı kendinizi hedefleyin. Haydi Allah'tan başkasına yönelmeyin. Bu dünyaya mı yöneleceksiniz? Bu dünya mı kıymetli Allah mı? Bu dünyada kadınlara mı yöneleceksiniz? Kadınlar mı kıymetli Allah mı? Kadınlar mı güzel Allah mı? Allah kendinden daha güzelini yaratmadı ve yaratmayacak. Bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, bütün güzellerin güzelliğini bir güzelde toplasaydınız, o güzel o kadar güzel olsaydı, Allah'ın güzelliği yanında bir hiç kalırdı. Allah Azze ve Celle o kadar güzel, neden kendinden güzeli yaratsın ki? Kendinden daha alimini yaratmış mı ki kendinden güzelini yaratsın? Kendinden daha fazla sıfatlara sahip olanı yaratmış mı? Kendi gibisini bile yaratmış mı ki kendinden güzelini yaratsın? Kendi gibi her şeyi işiteni yaratmış mı? Kendi gibi her şeyi göreni yaratmış mı? Kendi gibi her şeye kadir olanı yaratmış mı ki kendinden güzeli yaratsın? İşte onun için Evliyaullah Allah'a yöneldiler. İşte onun içindir ki Evliyaullah Allah'a yöneldiler. Allah'ı istediler. Cennet için değil Allah için ibadet anlayışına sahip oldular. Cenneti olmasaydı bile ibadete layık değil miydi? Cehennemi olmasaydı bile korkulmaya layık değil miydi? Diyelim ki cenneti olmasaydı, ibadet edilmeye layık değil miydi? O Allah, Allah olduğu için buna layık. Bu kadar sıfatlara sahip, nasıl layık olmaz? Biz büyüklerimizin elini öperiz, alimlerimizin elini öperiz, bizden daha fazla bilenlere hürmet ederiz. Neden? Onlar bizi yaratmadığı halde, onların cenneti cehennemi olmadığı halde, demek ki insan ilim sahibine hürmet ediyor. Demek ki insan kendinde hakkı olanlara hürmet ediyor. En büyük ilim sahibi Allah olduğuna göre, en büyük hürmete layık olan da o değil mi? İsterse cenneti olmasın, bütün sıfatları tamam, dolayısıyla hiçbir eksiği olmayana secde edilmesi onun hakkı değil mi? Bizim üzerimizde hakkı yok mu? Dolayısıyla ona itaat edilmesi onun hakkı değil midir? Anasının babasının elini öpenler, neden kendilerini de analarını babalarını da yaratan Rablerine secde etmezler? Analarına, babalarına hürmet edenler, onların hakkını unutmayanlar, neden Rabbim dedikleri Allah'ın hakkını unuturlar? Neden analarını, babalarını unutmazlar da Allah'ı unuturlar? Neden kendinde hakkı olanlara yönelirler de Allah'a yönelmezler? Bu ne büyük bir nankörlüktür. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle Adiyat suresinde innel insane li rabbihi lekanut buyurur. İnsan Rabbine karşı pek nankördür. Pek nankördür. Diğer insanlara karşı göstermediği kadar nankörlük gösterir. Ve enibu ile rabbikum, yalnız Rabbinize yönelin. Ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azab. Ve size azap gelmeden evvel sadece ona teslim olun. Başkalarına teslim olmayın. Sadece ona teslim olun. İslam olun. İslam olun demek, Allah'a teslim olun demek. Allah'a İslam olmak, Allah'a teslim olmak yani. İslam'ın iki tane manası var. Birisi teslim olmak, biri de selamet içinde, barış içinde olmak, güvenlik içinde olmak demek. Yani denilmek isteniliyor ki, eğer siz Allah'a teslim olacak olursanız, o zaman barış içinde de olacaksınız, selamet içinde de olacaksınız, emniyet içinde de olacaksınız. İslam olduğunuz zaman, hem barış içinde olacaksınız, emniyet içinde olacaksınız. Allah'a teslim olduğunuz zaman, bunlar da gerçekleşecek. İslam'ın iki manası, ikisi de birbiriyle alakalı. Bir taraftan teslim olmak, bir taraftan barış içinde olmak. Yani teslim olduğunuz zaman barışı sağlayabileceksiniz. Allah'tan aldığınız zaman kriterlerinizi, medeniyetinizin esaslarını, kanunlarınızı Allah'tan aldığınız zaman, sadece ondan aldığınız zaman barış içinde olacaksınız. Memleketinizde kardeş kardeşi öldürmeyecek. Siz Allah'a teslim olun, Allah sizi barışa götürür. Siz Allah'a teslim olun, Allah size emniyet verir. Allah'a teslim olmayanlar başkalarına teslim oldular. Avrupa'ya, Amerika'ya teslim oldular. İlla ki bir şeye teslim olacaklardı. Onlar da tuttular, gavura teslim oldular. Allah Azze ve Celle gelin Allah'a teslim olun buyurur. Allah'a teslim olsalardı, o takdirde bütün dünyada Allah, bütün dünya Allah'a teslim olmuş olsaydı, bütün dünyada tek bir medeniyet gerçekleşmiş olacaktı. O zaman medeniyetler olmayacaktı. Birden fazla medeniyet olursa medeniyetler çatışması kaçınılmaz olur. Bugünkü durum da budur. Tarih boyunca olan da bundan ibarettir. Birden fazla medeniyet olduğu müddetçe medeniyetler savaşı, medeniyetler çatışmasını durdurmak, engellemek mümkün değildir. Bir zata teslim olunmalı. Sadece bir zata teslim olunursa, bütün dünya birine teslim olursa, bütün dünya bir yerden esaslarını alırsa, bütün dünya kanunlarını bir yerden alırsa, o zaman dünyada barış olur. Medeniyetler savaşı olmaz. Bizim haram dediğimiz onlar helal derse, bizim çirkin gördüğümüz o güzel görürse, onun çirkin gördüğünü biz güzel görürsek, o zaman çatışma elbette ki kaçınılmazdır. Hayat tarzlarımız farklı olduğu müddetçe elbette ki medeniyetler çatışmasını önleyemezsiniz. Hayat tarzı önemli. Herkes bir yerden alsaydı esaslarını, o zaman bütün dünyada ittifak sağlanacaktı. O zaman kardeş kavgası da olmayacaktı. O zaman dinler savaşı da olmayacaktı. Allah Azze ve Celle huzuru verecekti, emniyeti verecekti. Allah Azze ve Celle insanları kendi göndermiş olduğu kitabıyla medeni yapar. Ve bizi başka kitaplardan da uzak tutmak ister. Allah'a teslim olun derken aslında biz barışa davet ediliyoruz. Allah'a teslim olun derken aslında bu dünyada da huzura davet edilmiş oluyoruz. Allah'a teslim olun derken aslında insanın kendisini sağlam bir kaynağa dayaması demektir. Sağlam bir kaynağa dayanmış oluyoruz. Hata yapmayan bir zata sırtımızı dayıyoruz. Aklımıza dayanacak olursak aklımız hata eder. İnsanlara dayanırsak, insan görüşlerine göre yaşarsak hatalı yaşamış olabiliriz. İnsanlar hata da eder, isabet de edebilir. İnsanların bütün görüşleri isabetli olamaz. İşte onun için Allah Azze ve Celle bizi kendisine teslim olmaya davet eder. İnsanlara mı teslim olmak daha güzeldir? Bizim gibi olanlara, eksiği olanlara, kusuru olanlara, ilmi az olanlara, onlara mı teslim olmak daha iyidir? Yoksa ilmi sonsuz olana, bütün kainatı ol emriyle yaratabilene mi teslim olmak? Hangisi daha mantıklıdır? İşte Allah Azze ve Celle yalnız Allah'a teslim olmayı bize emreder. Ve eslimu lehu min qabl en yetiyekumul azab. Azap gelmeden evvel, ölüm döşeğine düşmeden evvel, ansızın bir azab ile yerle bir edilmeden evvel, ansızın gelecek olan bir azab ile yerle bir edilirsiniz. Ansızın geliverir ölüm, ölüverirsiniz. Ansızın olur bunlar. Ve işte o zaman nereye kaçacaksınız? O azap gelmeden evvel gelin Allah'a teslim olun. Sümme la tutsarun. Sonra yardım edilmezsiniz. Eğer Allah'a teslim olmazsanız, o şekilde azap gelecek olursa artık yardıma müstahak değilsiniz demektir. Dolayısıyla Allah yardım etmezse size kim yardım edecek? Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarını yalnız kendine teslim olmaya davet eder. Ve Allah'a teslimiyet göstermeyenlerin bugün dünyada nelere teslim olduklarını görüyoruz. Allah'a teslim olmayanlar insanlara teslim oldular. Allah'a teslim olmayanlar kafirlere teslim oldular. Allah'a teslim olmayanlar şeytana teslim oldular. Allah'a teslim olmayanlar nefislerine teslim oldular. Hangisi daha hayırlıydı? Hangisinin hakkıydı? İnsan şerefli bir varlıktı. İnsanlara kulluk yapmamalıydı. İnsan şerefli bir varlıktı. Melekler kendisine secde etmişti. O gidip de şeytana secde ederse olur mu? İnsana melekler secde etti. O gidip de kendi nefsine secde ederse olur mu? Birine teslim olacaksınız. Ama aklınıza, ama nefsinize, ama şeytanınıza, ama insanlara, bir şeye teslim olacaksınız. İlla ki bir şey yapacaksınız. Onun dediğini yapacaksınız. Birinin dediğini yapacaksınız. O birisi Allah olsa daha hayırlı değil mi? Allah Azze ve Celle bizi yalnızca kendine teslim olmaya davet eder. Ya Rabbi, yalnız sana teslim olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.